misali programımızda bugün Bala Erdem'le birlikteyiz ve Bala bizi Madrid'in güzel sokaklarına uçuruyor. Bala hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk İpek'cim. İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Özledik seni buralarda. Ama artık kaç senedir yurt dışındasın?
2015'ten beri. Yani 5 sene bir geçiyor. 5,5 sene falan oldu. Ben de
Nasıl?
beklemiyordum bu kadar uzun süreceğini ama 5,5 senedir yurt dışında yaşıyorum.
Nasıl geçiyor Madrid'de hayat? Daha doğrusu Madrid bir 4 senelik serüvendi. Şimdi Budapeşte'deyiz ama bugünün konusu Madrid. O yüzden ben Madrid'deki hayata odaklanmak istiyorum.
Aynen. Evet, bir sene önce Budapeşte'ye transit geçiş yaptım hiç İstanbul'a dönmeden. Ama Madrid'deki uzun seneler ve deneyimleri sana aktaracağım inşallah. Sen de geldin, ziyaret ettin zaten zamanında.
Evet, çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi yani. Nasıl başladı bu Madrid serüveni? Neden Madrid'e gitmeye karar verdin? Buradan başlayalım bence.
Üniversitenin son 1,5-2 senesiydi. Benim bir motivasyona ihtiyacım vardı. Ve masterlara bakıyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Madrid'deki Sports Management masterına baktım. İlgimi çekti ve aşağı yukarı yani oraya gitmek için üniversiteyi bitirdim diyebilirim yani. Hani o 1,5 senelik süreçte gaza geldim ve bütün dersleri bitirip Madrid'e Sports Management Master'ı yapmaya ve onun devamında yerleşip çalışma planlarıyla yola çıktık. 2015'in Ağustos ayında da Madrid'e taşındım.
Öğrenci olarak geçtin yani Madrid'e ilk olarak.
Evet, ilk öğrenci olarak başladık. Ama yani hedefim orada kalıp çalışıp hayatımı orada yani o noktadan sonra yurt dışında sürdürmekti ve galiba yavaş yavaş hedefe ulaşıyoruz gibi duruyor.
Taşlar yerine oturuyor.
Galiba oturuyor.
Peki Madrid'e giderken ilk böyle yaptığın şey ne oldu? Yani oranın oturma izni tabii ilk olarak öğrenci vizesiyle gittin ama hatırlıyorum zamanında çok bahsediyordun. Yani burada kalmak için şunları şunları yapmam gerekiyor gibisinden. O konularda bizi aydınlatabilir misin?
Tabii ilk olarak tabii üniversiteyle iletişime geçtikten sonra ufak birkaç araştırmadan sonra İspanyolca öğrenmenin şart olduğunu insanlardan duydum ve bir sene öncesinden İspanyolca öğrenmeye İstanbul'da Cervantes'te başladım. Ondan sonra üniversite ya yani master'a kabul olduktan sonra oraya 2-3 Türk'le beraber gidecektik. Onlarla birlikte bir şehri görmeye, etrafa bakmaya, üniversiteye bakmaya, evlere bakmaya gittik.
Daha önce hiç gitmemiş miydin Madrid'e peki?
Hayır, gitmemiştim.
Oo, çok cesur bir hareket o zaman.
Baya maceramız vardı ama Madrid'e daha önce hiç gitmemiştim. Ama yani ilk gidişte aşk oldu. Yani çok hoşuma gitti. Yani bazı insanlar, hatta çoğu insan diyor yani tatile gittikleri için öyle dediklerini düşünüyorum. Hani Madrid Ankara'ya benziyor. Yok, görecek bir şey yok. Gezecek yer yok. Sıkıcı. Yani turizm olarak belki İspanya'nın ve Avrupa'nın öbür yani büyük şehirlerine göre biraz sıkıcı gelebilir. Ama yani yaşamak için bence 10 üstünden 10 bir şehir. İnsanları olsun, sokakları, evleri, yaşam tarzı olsun. İnanılmaz yani. Çok keyif alarak yaşadım.
Peki sonra ev bulmak için gittiniz hep beraber. Bu süreç nasıl oldu? Yani ev bulmakta zorlandın mı? Ya da böyle birazcık bize bölgelerinden bahsedebilir misin? Hangi bölgeye odaklandın mesela ev ararken?
Yani İstanbul'dayken mahalleleri araştırmaya başlamıştım. Yani bana uyacak hani hangi mahalleler olabilir, hangi bölgeler olabilir diye. Yani aslında iki tane ana seçenek vardı. Ya üniversiteye yakın olacaktı ya da şehir merkezine. Çünkü üniversite biraz şehir dışındaydı. Ben üniversitede haftanın 4 günü geçeceği için şehir merkezinde olsun hani daha şehre entegre olayım, yaşam tarzına uyum sağlayayım gibi düşüncelerle şehir merkezinde ev tutmaya karar verdik. Madrid'e gidenler bilir, yani Sol Meydanı vardır. Orası oranın Taksim Meydanı gibi bir yer yani en merkezi yeri. Onun dışında tarihi bir mahalleleri var. Eğlence zaten bütün şehre hakim. Gece uyumayan bir şehir olduğu için. Gençlerin böyle Cihangir, Karaköy tarzı yaşadığı dar sokaklar, renkli apartmanların olduğu, ayrıca çok büyük bir gay mahallesinin olduğu. Onun dışında da böyle Nişantaşı tarzı pahalı markalar, büyük apartmanlar, böyle geniş caddelerin olduğu. Buna böyle ana bölgelere ayırabiliriz. Ben tam böyle Cihangir, Karaköy arası bir yerde orada oturuyordum. Yani yaşadığım herhalde bir daha öyle bir yerde yaşar mıyım bilmiyorum. Olabilecek en sesli ve en hareketli çevrelerden bir tanesiydi. Yani gece uyku yoktu diyelim.
Neresiydi o bölgenin adı?
Çueka, Malasanya arası bir yer. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Yani Madrid'e gidildiğinde en eğlenceli, en çok gezilmesi, görülmesi gereken ilk 2-3 yerden bir tanesi, mahalleden bir tanesi. Restoranları, barları olsun, küçük butikleri olsun. Gerçekten çok hoş, kalbimde yer eden yerlerdi.
Peki maddi olarak mesela o bölgelerde bir ev tutmak istesen, işte seninki gibi belki 1+1 falan, bunun fiyatları ne skalada değişiyor?
Ya binanın yeni olması, işte genel olarak sokağın durumu, yani bir sokaktan öbür sokağa bile fiyatlar çok değişiyor ama ortalama kira fiyatları tabii yüksek. Aşağı yukarı şöyle söyleyeyim, yani evler de küçük ya, bir 50 metrekare ile 80 metrekare evin yeniliğiyle orantılı olarak herhalde en ucuz 750 euroya, 800 euroya bir ev tutulabilir. Ama tabii 45 metrekare yeni bir ev olduğunda o fiyat bir anda 1000 euroya da çıkabilir. Genelde durum böyle. Onun dışında işte elektrik, su harcamaları var. Su fiyatları, faturaları çok kayda değer rakamlar değil ama elektrik gerçekten pahalıydı.
Peki şehir olarak güvenli bir şehir der misin Madrid için?
Derim. Zaten istatistiklere de bakıldığında, araştırmalara Avrupa'nın en güvenli şehirlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Yani benim orada yaşadığım 4-4,5 sene içinde, dediğim gibi Cihangir, Karaköy gibi bir yerde, en hareketli, hiç uyumayan bir yerde yaşıyordum. Bir kere bile güvenlik açısından bir sıkıntı yaşadığımı hatırlamıyorum. Yani bir sokakta biri çevirsin, hop işte cüzdan, telefon, bu, şu falan ve arkadan biri takip etsin falan. Hiç böyle bir şey yaşadığımı düşünmüyorum. Herkes arkadaş canlısı. Karşılaşacağınız en fazla şey sarhoş eğlenceli insanlar olur, yani başka bir şey.
Bu mesela Barcelona'ya kıyasla çok garip bir nokta. Çünkü Barcelona'da tam tersine mesela belki turistlerin inanılmaz yoğun olduğundan dolayı o şehirde, ama çok fazla hırsızlık, kapkaç gibi şeyler var diye biliyorum ben. Mesela Madrid'le kıyasladığında bu kadar güvenli bir şehir olması, yani insan sayısından dolayı da diyebilir miyiz sence? Daha mı az kalabalık mesela Barcelona'ya falan göre?
Kalabalıklık, yani nüfus açısından tam bir şey söylemeyeyim ama Barcelona dediğin gibi çok turist alan ve turistin dışında çok expat'ın ve farklı ülkelerden öğrencilerin yaşadığı bir şehir olduğu için İspanya havası veren bir şehir değil. Yani neye örnek verebilirim? Belki alınacaksın ama. Biraz Kanada'ya benziyor. Hani mesela metroya girersiniz, Pakistanlısı, Çinlisi, Amerikalısı, Türk'ü, İspanyolu, yani herkes bir aradadır. İş imkanı yabancılara daha çok olduğu için de bu çok normal. Bütün öğrencilere ve hani çok eğlenceli bir şehir olduğu için Madrid'e göre çok daha rahat bir hayat tarzı var. Belki o yüzdendir. Madrid daha çok lokal insanların olduğu, hani kendi hayat tarzı olan bir şehir. Kimsenin kimseyle bir alıp veremediği yok gibi duruyor. Yani çok relax, Mediterranean lifestyle'ı benimsemiş bir şehir yani. Fazlasıyla rahatlar.
O zaman bir uyum sağlamakta zorlanmadım Madrid'de, değil mi? Yani İstanbul'dan kalkıp oraya gittiğinde İstanbul'un daha yavaş ve rahat versiyonuna aslında geçiş yapmış oldum.
Beklemezdim yani insanların İstanbul'dan daha rahat bir şehir olacağını, hani insanlar o kadar rahat ki orada ya, hani canı istediğinde dükkanı kapıyor, canı istediğinde ya, sabah çıkarsınız 9'da açık market bulamazsınız. Hayat zaten dünyaya göre genel olarak, yani Avrupa'nın geneline göre 1,5-2 saat ileride gidiyor. Yani öyle olunca sabah öyle başlayınca gece de öyle bitiyor. Enteresan yani, gece kulüplerinin en dolu zamanı sabaha karşı 4 mesela. 12'de gidin, 1'de gidin, 2'de gidin, bu ne ya, bomboş oluyorsunuz yani. Hani bir sürü kişi buna inanamıyor ama gerçek böyle.
Akşam yemeklerini de bayağı geçiyorlar değil mi?
Evet. Ya restoranlar en erken, ya bu büyük zincir restoranlar haricinde iyi restoranlar en erken 8-8.30'da açılıyorlar. Bazıları 9'da açılıyor. O yüzden mesela biz rezervasyon yaptırırdık. En erken saat 8-8.30'a yaptırırdık ve hani yer bulma sıkıntısı o yüzden bizim için çok olmazdı. Gittiğimizde boş olurdu. Kalkarken dolu olurdu restoran yani.
Ya insanlar 10'da falan akşam yemeğine gelmeye başlıyor yani.
Yani cuma cumartesi zaten artık akşam yemeği mi yiyorlar yoksa sabahtan akşama içiyorlar mı, o da ayrı konu yani.
Peki master'ı bitirdin. Master'ı bitirdikten sonra bir iş arama dönemi oldu değil mi senin için hayatında?
Master bir sene sürdü. En sonunda yanlış hatırlamıyorsam bir aylık zorunlu bir staj vardı diplomayı almak için. Bunu dünyanın herhangi bir şehrinde veya İstanbul'a dönüp de yapılabilirdi ama benim hedefim İspanya'da kalmak için orada staj imkanlarını, iş imkanlarını kovaladım ve bir aylık bir tane sports management şirketinde, aynı zamanda menajerlik şirketinde staja başladım. Ücretsiz bir şekilde. Patronlar olayın gidişatını beğendiği için bir orada, ben de zaten sektörle çok ilgili ve sevdiğim için aşağı yukarı 6-7 ay o şirkette zorunlu stajı tamamladıktan sonra çalışmaya devam ettim. Ondan o sırada işlere başvuruyordum ama Türkler genelinde, söylemeyeyim hani, genel olarak İspanyolcası olmayan insanlar için orada iş bulmak imkansız gibi bir şey yani. Özel olarak sizin konuştuğunuz dili arayan işlerde girebilirsiniz. Benim de İspanyolcam vardı. Ona rağmen başvurdum ama biliyorsun dünyada en çok konuşulan dillerden bir tanesi İspanyolca. Güney Amerika'nın hepsi İspanyolca konuşuyor ve orada da çok Güney Amerikalı göçmen olduğu için gidip bir tane Türk'ü tercih edeceklerine, İspanyolcası ana dili olan bir Güney Amerikalı'yı veya dünyanın büyük ülkelerinden olan, çok iş yapılan ülkelerden olan bir gidip bir Amerikalı'yı veya Asya'da Japon'u, Çinli tercih ediyorlardı. Çok uğraştım, ettim. Çok işe başvurdum. Ondan sonra aslında başarısız da olduk diyemem. O sports management şirketinden sonra Electronic Arts'a, EA Sports'a girdim. Orada da bir 2,5+2 ay olarak böyle arada bir ay arayla totalde 5 ay çalıştım. Bu yani oyun meraklıları dinleyicilerimizi çok ilgisini çekecek bir şirketti. Yani FIFA'nın yapımında görev aldım ve gerçekten çok büyük bir şirket olduğu için hiç olmayacak tecrübeler kattı bana. Yani ya bundan sonra daha o kadar böyle corporate, o kadar büyük bir şirkette çalışabileceğimi veya çalışacağımı düşünmüyorum ama onu da bir görmüş oldum. O da enteresan bir tecrübeydi ama geçici bir kontrattı sonuçta. Yani proje bazlıydı. Ondan sonra yine iş aramaya devam ettim ama artık yani kısır bir döngüye sarmıştı olay ve kafamda başka projeler vardı. Şehri çok sevmeme rağmen hani kendi geleceğim için başka şeyler düşünmem gerekiyordu ve farklı adımlar attım diyelim.
Peki birazcık böyle iş hayatından bahsetmek istiyorum. Hani Madrid'e başka bir ülkeye gidip yerleşmek isteyen ama tabii ki de çalışmak zorunda olan dinleyicilerimizi Madrid'in iş hayatı konusunda aydınlatmak adına. Dil dedin, mutlaka İspanyolcanın olması gerekiyor eğer ki burada iyi bir işte çalışmak istiyorsan ya da herhangi bir işe girebilmek istiyorsan. Onun dışında mesela diyelim ki evet İspanyolcası var veya kendi diline özgü, atıyorum Türkçe bilen birine aradıkları bir pozisyona başvurdu ve işe alındı. İlk girdiğindeki maaş nedir? Asgari ücret.
Avrupa'nın büyük ülkelerine göre Londra, Paris, yani bunlarla karşılaştırmamak gerekiyor. İspanya sonuçta bilmiyorum dışarıdan nasıl görünüyor ama hani o ülkelere göre gelir ve GDP'si daha düşük olan bir ülke. Çok yüksek beklentilerle gitmemelerini tavsiye ediyorum. Yani stajyer olarak girerlerse aşağı yukarı 400 eurolar, 500 eurolar belki alabilirler. Evet, en alt seviye işe girdiklerinde de aşağı yukarı 1200-1300 eurolar civarı bir şeyle başlayıp ondan sonra yükselmeyi kovalamaları gerekiyor. Çoğu şirket zaten prim sistemiyle de çalışıyor yapacağınız işe göre. Yani maaş beklentisi çok olmayan bir ülke, şehir diyelim ama ona göre de yaşam kalitesi de ona göre tabii.
Hayat nasıl yani harcamalar noktasında? Orada Madrid'de yaşamak isteyen ama giriş seviyesi bir maaş alan asgari ücretle çalışan biri için pahalı bir şehir mi?
Yani şehir merkezinde tek başına ev tutabileceğini düşünmüyorum. O da tutabilir. Öyle hani common space'ler var. O da tutabilir veya şehir dışında bir yer tutabilir. Yani survive eder. Survive eder ama
Ölmez ama sürünür.
ölmez, öldürmez ama süründürür. Gerçekten. Aynen öyle. Biraz zor olur ama dediğim gibi bir odasını tuttuğunda aşağı yukarı 300-400 eurolara güzel bir yerde güzel bir oda bulabilir. Onun cebine de kalacak 700 euro, 600 euroyla o şartlarda yaşamayı bu zamana kadar hayat tarzı haline getirmiş biri bence halledebilir. Çünkü toplu taşıma da çok pahalı değildi hani Avrupa'nın öbür büyük şehirlerine göre ve çok da gayet de geniş bir ağ vardı. Bence halledebilir yani.
Peki alışveriş mesela evine yemek almak istiyorsun. Gidiyorsun marketten bir alışveriş yaptın. Pahalı mı? Yani mesela bir etini aldın, sütünü aldın, yumurtanı aldın diyelim ki. Yani böyle temel ihtiyaçları düşün.
Ya evet, pahalı aslında.
Ama birazcık herhalde nereden alışveriş yaptığına da alakalı, değil mi?
Şimdi İspanya'da her tür ürün yetiştirildiği ve üretildiği için her şeyin aslında kalitelisini ve ucuzunu bulmak da mümkün. Yani makarnasını, mercimeğini, baklagilini falan yerse çok böyle her gün et yiyeyim, balık yiyeyim falan yani onları çok düşünmezse rahat rahat halledebilir yani. Şimdi insanların cesaretini de kırmak istemiyorum yani herkesin bir gidip denemesi gerekiyor çünkü yurt dışında yaşamak bir tecrübe yani bunları kendilerinin görüp tecrübe edip halletmeleri gerekiyor.
Evet, yani bir cesaret meselesi tabii ki de. Kendi düzeninden çıkıp da başka bir ülkede yaşamaya başlıyorsan birazcık orayı keşfedene kadar, neyin sana uygun olduğunu görene kadar birazcık deneme yanılma yöntemiyle gidiyor yani diyebiliyorum.
Aynen öyle.
Peki sana bir şey soracağım. Şeyi hatırlıyorum ben. Bir gün anlatmıştın. Böyle öğlenleri dükkanların kapanıp da işte aşırı sıcak olduğu için insanların kendine öğle arası verip o arada spora gittiklerinden falan böyle kendi ihtiyaçlarını normal sosyal hayatında yaptığı şeyleri yaptıklarını anlatmıştın. Bunları ne sıklıkla görüyordun? Yani gerçekten hayat insanlar istediğinde devam ediyor, istediğinde duruyor mu yani Madrid'de?
Ya istediğinde demeyelim ama ya günün ortasında bir duruyor. Yani yaşadım bunu ben falan. gitti. özellikle ilk staj yaptığım yerde yanlış hatırlamıyorsam 1.30'da veya 1 gibi bir ara oluyordu. Yani öğle arası deniyordu ama öğle arası 2 saat sürüyordu mesela. Ben işten çıkıp eve gidip yemeğimi yiyip geri geliyordum. Yani benim eve gidip yemek yemem. İşte mesela ben sporu sabah yapıyordum. Mesela aynı zamanda sadece spora gidip yemeğini yiyip işe geri gelen iş arkadaşlarım da vardı. Mesela yemeğini getirip geri kalan 1,5 saatte sokakta dolaşan veya gidip siesta deniyor ona. Öğlen uykusu yapan bir sürü insan vardı.
Ya müthiş ya.
Sokakta hani öğlenden içmeye başlayan gerçekten hiç sıkıntısız yani. Bu ya böyle bir hayat tarzını arayan için birebir bir şey fazlasıyla rahat.
Peki şey sabah mesaisi kaçta başlıyordu?
Ya tabii şirketten şirkete değişiyor ama genel olarak en erken 9 diyelim ya.
Yani 10 gibi falan insanlar işe geliyordu aslında. Sonra öğlen bir siesta vakti 2 saat.
Gerçekten öyle. Mesela 9'da başlıyorsa 10'da bir kahve kahvaltı arası gibi bir şey oluyordu. Çok küçük ama böyle bir aşağı insin bir şey yesin falan. Zaten o öyle geri çıktın bir öğle arası. Sonra öğle arasından sonra tekrar işe başladın ama tabii işten çıkış saati de ona göre tabii daha çok daha
Kaç
geç.
gibi çıkılıyordu?
Yani en erken 6.30, 6.30. Ya ben ilk çalıştığım yerde 7'de çıkıyordum.
Ya yine aslında Türkiye ile kıyasla hani sabah 8'de 9'da işe gidip yine 6'da 7'de hani 5 6 7 arası çıkılıyor. Bunların arada hem siestası var, hem kahvaltısı var, hem zaten 10'da gidiyorlar işe. 7 8 bence kabul edilebilir bir saat yani işten çıkmak için.
Bunu kabul edebilecek insanlar için çok yani birebir öğle arasında da böyle biraz rahatlamayı seven insanlar için. Ben daha çok sabahtan başlayayım, ne iş varsa yapayım, en erken
Erken.
çıkayım hani ben daha çok bunu seviyorum. Ama oradaki hayata da uyum sağladık tabii. Yapacak bir şey yoktu.
Peki çok fazla Türk var mıydı Madrid'de? Yani master için falan değil ama belki oraya yerleşmiş hani aileler daha böyle senelerdir orada yaşayan işte 30 yaş ve üstü çalışan ekip olarak.
Çok az yani Avrupa'nın öbür şehirlerine kıyasla çok az. Türklerle yani genel olarak sokakta böyle orada yaşayan Türk falan çok nadir karşılaşırdım ben Madrid'de. Genel olarak turist olurdu. Daha Barcelona'da daha fazla Türk yaşıyor ama Madrid'de çok az. Yani
Sence
Türklerle
bunun nedeni ne?
iş imkanları olabilir. Türklere yönelik iş imkanı az. O yüzden şimdi iş olmadan birinin orada yaşaması çok uygun olmaz. Yani harcamalar yüzünden. Ben oraya gideyim, iş bulayım, bir sene boş oturayım gibi şeyler biraz zor. Büyük ihtimalle o yüzden bir devlet politikaları olabilir. Yani hiç o şeye teşvik yani İspanya'ya teşvik hiç olmamıştır belki bizim ülkeden. O yüzden yani şimdi bu Golden Visa denen şeylerle işte bir oradan bir gayrimenkul veya bir şirket yatırımıyla gidip oturma izni alabiliyorsunuz. Şu an daha yeni yeni artmaya başladı diyebiliyorum.
Peki öğrenci vizesinden sonra orada oturum izni almak süreci nasıldı?
Yani normalde öğrenci vizesinden sonra eğer bir şirkette işe girip girip patronun veya şirketin size sponsor olması gerekiyor. Türkiye Avrupa Birliği dışında olduğu için. Ve bu da çok uzun ve zor bir süreç. Yani şartları var. İşte yanlış hatırlamıyorsam senede aldığınız toplam maaşın 24 en az 24 bin euro olması gerekiyor. Hani zaten bu şartı o maaşın altındaysa zaten direkt iptal oluyor gibi bir şey yani
Yani
minimum.
aslında giriş seviyesi bir pozisyon için zaten böyle bir şeye başvuramıyorsun.
Evet, benim yaptığım yöntem ben çok orada kalmak istiyordum ve Türkiye'de de bir ailemin turizm şirketi olduğu için orada da ona böyle kardeş şirket gibi bir şey kuruldu ve hani ben orada şirket sahibi, işveren pozisyonunda oturma izni ve çalışma iznine başvurdum ve öyle devam ettim. Staj için ama oturma ve çalışma izninize gerek yok zaten. Üniversite sponsor oluyor. Oradan sonra yürümek diyeyim. Oradan sonra full time bir işe girmek de başvurduğunuz şirketin patronunun insafına kalmış diyelim. Çok yani zor ya. Yani.
Direkt mesela üniversiteyi ya da master'ı orada okumamış insanlar da gelip bu hani international bir staj bulma imkanı var mı orada? Uluslararası bir öğrencinin gelip de orada ben şurada staj yapmak istiyorum diye araması mesela iş. Böyle insanlarla karşılaştın mı hiç?
Hiç üniversite yok. Yani mesela İstanbul'dan ben staja Avrupa'da gideceğim diyen biri. Staj imkanları için bence full time iş işe göre staj bulmak çok daha kolay. Bence onu başarabilirler. Ama yani şöyle bir şey, eğer master değil sadece ama mesela üniversite eğitimini de orada okumaya karar verip 3 sene üniversite eğitimi full 3 sene orada kalan birinin iş bulma ihtimali çok çok daha yüksek. Zaten hani öyle bir imkan veriliyor yani üniversiteden orada 3 sene 4 sene okursanız işe yani iş izni almak çok çok daha kolaylaşıyor. Ama sadece master olunca masterlarda genelde bir maksimum 2 sene olduğu için bu tabii biraz daha zor oluyor ama üniversiteyi orada okurlarsa işler daha kolaylaşır.
Peki Madrid'le ilgili yapacağın bir uyarı ne olurdu oraya yerleşmek isteyen birine? Yani buraya gelmeden önce şunu mutlaka yapın olabilir, buradayken buna dikkat edin olabilir.
Ya %100 İspanyolca öğrensinler. %100 yani. Barcelona'da survive edebilirler. Önceden bahsettiğiniz gibi daha uluslararası bir şehir. Daha çok milletten insan var. Yurt dışına daha açık bir şehir. Orada İngilizce ile halledebilirler belki ama Madrid'de mümkün değil yani. Kesinlikle İspanyolca öğrensinler. Hayatlarında zaten dil öğrenmek kötü bir şey değil yani zaten.
Kolay öğrenmiş miydin sen?
Ben kolay öğrendim. Çok da severek öğrendim. Şimdi unutmamak için kitap okuyorum. Bayılca kitaplar. Ya işte bir tane WhatsApp grubu var hala ona şeyim. Hani oradaki mesajları falan okuyorum.
Bir de farklı dialektler var, değil mi?
Evet. Yani direkt farklı bölgelerde farklı diller, farklı bazen farklı alfabeler bile var yani. Ama Madrid bölgesinde genel olarak İspanya'nın dili olan İspanyolca konuşuluyor.
Barcelona'da ne konuşuluyordu?
Katalanca.
Katalanca.
Ama yani oradaki herkes de İspanyolca, yani eminim ki %99'u İspanyolca biliyor. Ve zaten konuşuyorlar. Sadece bölge Katalunya olduğu için dili de Katalanca. Ama yani evet İspanyolca öğrensinler. Zaten çok da güzel bir dil, öğrensinler.
Peki sosyal hayatı nasıl oranın? Yani insanlar genel olarak nelerle meşgul oluyor? Gün ne kadar rahat olduklarından, eğlencesinin ne kadar canlı ve cafcaflı olduğundan falan bahsettik ama bunun dışında yani birazcık böyle doğası, şehrin yapısı, insanların yaptığı aktivitelere yönelik bize bir şeyler anlatabilir misin?
Tabii. Genel olarak spora çok düşkün bir şehir yapısı var diyelim. Özellikle 50 ve 6 yaş grubunda olanların hepsi herhalde spor yapıyor. Dediğim gibi yani çok düz bir şehir. Genel olarak herkes çok aktif, herkes dışarıda. Parklar, yeşil alanlar gerçekten çok fazla. Soğuk sıcak fark etmeden zaten 7-24 dışarıda insanlar, hani sokaklar hep dolu. Sosyal hayat dediğim gibi benim orada anladığım, yani Madrid özelinde konuşayım. Para biriktirme gibi bir konsept yok. Kazandığını harcıyorlar direkt, yani hani anı yaşıyorlar diyelim.
Ay bir şey söyleyeceğim. Bunu bir bölümde konuşmuştuk. Bogota'yı anlatıyordu Sezer bize ve aynı bunu söyledi ve ne kadar aslında orada yaşayan insanların eğer oradan dışarı çıkmak istiyorsa ilk gidecekleri yerin İspanya olduğundan bahsetti. Ve aynı bu tarzda insanları anlattı. Yani asla para biriktirmiyorlar, anı yaşıyorlar. İşte çok rahatlar zaten. Hani öyle bir birikim yapayım, bir geleceğe yatırım falan böyle bir hedefleri yok. Şu anda çok güzel bir match görüyoruz yani programlar arası.
Kazansın, sokakta birasını içsin, işte yemeğini yesin. Sonra ay sonunda son 10 gün kala Allah ne yapacağıma gelsin. Direkt bu yani. Direkt bu ama yani kötü bir şey değil tabii. Yaşasınlar. Böyle ne kadar devam edebiliyorsa etsin ya. Yani. Oranın da havası.
Sana o şehrin kattığı en güzel şey huzur ve şey olmuş bence, sakinlik olmuş. Yavaşlamak.
Aynen. Yani onu da orada öğrenmiş olduk. Normalde aynen çok böyle yavaş hayatı seven biri değilim ama ona da orada yani
Adapte olabildin.
aynen.
genel olarak oraya giden Türkler, siz hani böyle bir grup olarak gittik diye anlattın ya, onlar da döndüler mi Türkiye'ye, yoksa orada kalmaya ya da başka şehirlere gidenler oldu mu oradan?
Onlar master bittikten sonra maalesef direkt döndüler. Staj bulamadılar. Bazısı sadece stajı Türkiye'de yapmak istedi sporla alakalı. O yüzden döndü. Bazı arkadaşlarım staj bulamadığı için döndüler. Çünkü yani diploma için zorunlu olduğu için bir şekilde staj yapmaları gerekiyordu. Ama benim orada kalabilmemin, hani onların, ya benim sınıfım full international öğrencilerden kuruluydu. Biz de totalde 5 Türktük. Ya kimseyi unutmayayım, yanlış olmasın. Totalde aynen 5 Türktük. Bir tek ben kaldım. Yani benim kalabilmemin nedeni, hani onlardan daha akıllı, onlardan daha iyi yok. Hani öyle bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben sadece İspanyolca'yı onlardan daha önem gösterdim. İspanyolca'yı birazcık daha öğrenip gittim ve orada da devam ettim. Bence asıl kırılma noktası oydu.
Yani dilin ne kadar gerekli olduğunu İspanya'da yaşamak istiyorsak bir kez daha altını çizelim.
Aynen, bu da bir örneği.
Orayla ilgili en sevmediğin şey ne? Madrid'le ilgili. Genel olarak çok sevdiğini ve mutlaka orada yaşamak istediğini, hatta şu an Budapeşte de olmana rağmen ne kadar oranın hayalini kurduğunu biliyorum. Ama belki sevmediğin, hoşuna gitmeyen bir yönü de vardır.
Var. Aslında değişiklik de bir bakıma o yüzden oldu diyelim. İnsanların yani rahatlık seviyesi biraz fazla geldi bana. Yani en azından hayatımın bu döneminde bir şeyler yapmaya çalışırken, bir iş kurma ya bir iş yapmaya, para kazanmaya çalışırken daha böyle hareketli, daha atik bir hayat tarzı olsun istedim aslında. Yani atıyorum, küçük bir örnek vereyim. Binlerce işe başvuruyorduk. Hani 10 tanesinden cevap geliyor, 3 tanesi de hadi görüşmeye çağırıyor diyelim. Patronla görüşüyorsunuz, maillaşıyorsunuz, iş görüşmesine çağırıyor. Çağırdığı iş görüşmesi günü milli tatil günü bir tane. Ama yani milli tatil değil mi? Dini tatil, ama böyle her yer kapalı değil, ama ben farkındayım, ama çağırıyorsa ne dersin ki yani? Tamam, onun şirketi çalışıyor. Gidiyorsun, neredesin? Şirket kapalı mesela. İş, zaten bir sürü işe başvurmuşum. Moraller bozuk falan. Cevap vermiş biri, çağırıyor. Hevesli hevesli çalışıyorsun, gidiyorsun. Patron çağırıyor bir de. Aa, özür dilerim falan, işte ben tamamen unutmuşum. Neredesin? İşte ben ailemle tatildeyim. 2 güne dönüyorum. O zaman gel lütfen falan. Eyvallah, hani buna benzer bir sürü şey oldu. Veya işe yetişiyorsunuz. Markettesiniz, bir yerdesiniz. Önünüzde sıra var. Hani adam kasiyerle muhabbet ediyor.
Bak aynı bu örnek Bogota'da da verilmişti.
Yani artık Latin kanı mı diyelim, ne diyelim yani. Bir yerden sonra sinir bozmaya başlıyor yani. Gerçekten yani hayatımın bir döneminde inşallah çok para kazanıp çanta parayla giderim oraya. Ve hani hiç böyle bir endişem olmaz. Para kazanma, iş bulma. O zaman gerçekten ölene kadar yaşarsın. Hani ben de herkesle muhabbet ediyordum, ama yani hani sabahın köründe de millet işe yetişmeye çalışırken de yapma yani. Böyle hani iş başvurularında da çok şey başıma geldi. Biraz da hevesim kırıldı. Dediğim gibi biraz kör bir döngüye sarmıştı olay. Ondan ben de bu hoşuma gitmiyordu yani. Ondan böyle bir karar aldım.
Son bir sorum var. O da havası ve suyuyla ilgili. Sürekli böyle bir yaz havası gibi geçiyor bugünler herhalde, değil mi?
Ya Madrid'in havası inanılmaz kuru. Yani sıfır, ya sıfır nem tabii ki, %0 nem değil, ama yani İstanbul'a kıyasla gerçekten nem yok diyelim. Yani kupkuru bir şehir. Genelde sıcak, ama tabii ki çok kuru bir şehir olduğu için kış ayları inanılmaz da soğuk oluyordu bazen. Hmm. Şimdi tabii çok nadir kar yağar. Ben orada 4 sene kaldım. Nasıl oldu bilmiyorum. 2 sene kar gördüm. Yani millet inanılmaz şaşırıyordu zaten. Kar yağdığı anda telefonlar çıkıyor böyle. Videolar bilmem neler falan. Ama nem olmadığı için kışı gerçekten soğuk olunca, yani keser seviyesinde soğuk. Ama yazı da yine nem olmadığı için, mesela 40 dereceyse Gerçekten 40 derece. Yani böyle bir yapış yapış durumu olmuyordu. Ama güneşe çıktığınızda güneşin hani gerçekten yaktığını hissedebiliyordum yani. Yürümek imkansız gibi bir şey oluyor yani. Asfalta yumurta kırsan kolay olayı orada kesin olur yani.
Peki kışın mesela minimum kaç derece oluyordu? Kaç gördün sen?
Kaç gördüm? Kesin eksi 8 görmüşümdür ya.
Aa, o derece.
Oluyordu. Ben yani sabah erken kalkıp kışında sabah erken spora gitmeler oluyordu. Yani durduk yerde eller, ayaklar, bacaklar yara olabiliyordu. Sırf şehrin kuruluğundan. Ondan o da dikkat edilmesi gereken. Ya bir sabah kalkıyorsunuz elinizin üstü çatlamış falan. Hayırdır ya? Ne yaptım? Nerede kestim falan derken bakması havalı.
Havadan, havasını ve suyuna dair de bize bu güzel bilgileri verdiğin için teşekkür ediyoruz.
Gerçekten bak çok tavsiye. Gerçekten. Musluk suyu içiliyor. Suyundan da haber vereyim. O da Avrupa'nın sularından bir tanesi. Herkesin de haberi olsun ya.
Son demiştim ötekine ama bak bu son sorum gerçekten. Madrid mi Budapeşte mi? Budapeşte ile ilgili de bölüm yapacağız bu arada ama şu anda daha bir senedir, 1,5 senedir yaşasalar da birazcık daha yaşa onu bekliyorum.
Tamam. Dürüst cevap vereyim. Madrid'i.
Tamam. Bu Budapeşte'yi merak edenleri tekrar ileriki programlardan bir tanesine o zaman bekliyoruz. Budapeşte'yi gelince.
Kötülemiş gibi olmayan. Budapeşte'yi kötülediğimden değil. Ben hani 100 şehir söylesen yine Madrid'i seçebilirim. O yüzden. Ya ben Madrid'i çok sevdim. Hala da
Madrid
seviyorum.
kalbimizde bir yer edinmiş.
Evet. Edindi.
Peki Madrid mi İstanbul mu?
Şimdi doğduğun değil doyduğun yerde. Ama İstanbul tatil için inanılmaz bir şehir. Gerçekten yani. Yurt dışında yaşamaya başladığımdan beri maksimum oraya dönüşümde bir ay kaldım. Ve yani hiçbir iş, hiçbir stres olmadığı için gerçekten orada tatil kafasıyla İstanbul'da bulunmak gerçekten inanılmaz. Her şey çok güzel ama yaşamak için çok kaotik ve çok büyük bir şehir. O yüzden hani tabii ki yani şehir güzelliği, tarihsel güzellikler, Boğaz Köprüsü, deniz falan hani onları geçiyorum. Genel olarak bakıldığında huzur ve yaşam kalitesi dersiniz yine Madrid derim
Ben cevabımı aldım. Bu arada sevgili dinleyenler, bunları söyleyen insan üniversitede patır patır insanlar yurt dışına giderken ya ne işiniz var yurt dışında hep beraber İstanbul'da kalıp burada okuyalım diyen insan ve şu an herkes döndü. Kendisi Madrid, Budapeşte hayata devam ediyor. Bunun sitemini de buradan etmiş olayım.
Ben doğru zamanda İstanbul'daydım ya. Güzel zamanlıydı İstanbul'un İpek falan.
Doğru diyorsun. O da var tabii, o da var. Yani bundan bir 10 sene öncesine baktığımızda gerçekten hayat çok değişti.
Aynen. Üniversitede yalan olmasın çevreyi bırakamadık. Ondan yurt dışına veya lisede ondan gitmedim. Çok ailem tarafından çok teklif edilmişti ama ben İstanbul'da kalmayı tercih ettim.
Bayacığım çok teşekkür ediyorum güzel program ve anlatıların için. Çok güzel bir deneyimdi bence. Bütün Madrid aşıkları ve meraklıları Madrid'de gerçekten yaşamanın ve lokal olmanın ne demek olduğunu senin ağzından dinledi. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Ben de yani ilk kez böyle bir şey yaptım. Ne denir? Sürçülisan ettiysek affola mı denir? Yani ne denir? Aynen
Evet,
öyle.
galiba.
Ülkemiz bozuksa biraz kusura bakmasınlar. 5 seneden fazla dışında yaşadığım için herhalde olabilir. Herkese ben tekrardan Madrid'i tavsiye ediyorum. Gitsinler, görsünler, yaşasınlar. Artık burada da biraz Budapeşte'de de biraz daha zaman geçirdikten sonra belki bir bölümde Budapeşte yaparız.
Evet, Budapeşte'yi kesinlikle yapmamız lazım zaten. O listemde var. Ona mutlaka geleceğiz ileriki programlarda. Kuş misali programımızın sonuna geldik. Herkese bize katıldığı için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
con usted antes de marchar la barra que yo volviera a mí. Negro, negrito.